Ayrım 8.
Gidip uyumak mı? Başka bir şey söyleseydi daha anlayışlı olabilirdim. Gözlerimi kapatabilirdim. Ben de şu son zamanlarda kusursuz olmadığıma göre. Ama benimle nasıl böyle konuşurdu? Bir bunatla ya da geri zekalıyla konuşur gibi. Odaya çılgın gibi daldım. Küçük ve karanlıktı ama iki silüeti seçtim hemen. Yavaş yavaş da tanıdım. Bana mı söylüyorsun gidip uyumamı? Bir araba Ceneviz küfürü savurdum ona. Sonra da yaradana sığınıp bir tokat aşk ettim. Terbiyesiz. Hizmetçiye gelince ona da eşyalarını toplayıp gitmesi için sabaha kadar izin verdim. Şimdi öfkem biraz yatışmışken o zavallıdan çok yeğenimin cezayı hak ettiğini düşünüyorum. Nasıl baştan çıkarıcı olabileceğini bilmiyor değilim. Ama hiçbir zaman gerektiği gibi ceza veremiyor insan. Yapabildiği gibi veriyor. Hizmetçiyi kovup yeğenime nasihat vermek haksızlık biliyorum. Ama ne yapabilirdim? Hizmetçiyi tokatlayıp yeğenimi mi kovmalıydım? Ben başka türlü davransam meydana gelmeyecek çok şey oluyor evimde. Bunu yazarken acı çekiyorum ama yazmazsam belki daha çok acı çekeceğim. Benim olmayan bir kadınla keyfimin istediği gibi yaşama hakkını kendimde görmeseydim, Tanrı'nın ve insanların yasalarını böylesine hafife almasaydım, yeğenim bu yaptığı gibi davranamazdı, ben de onu cezalandırmak zorunda kalmazdım. Bu yazdığım doğru ama şu da doğru ki sözünü ettiğim yasalar bunca acımasız olmasaydı ne Marta ne de ben onları çiğnemek zorunda kalmazdık. Her şeyin keyfe göre yöneltildiği bir dünyada neden yalnızca ben yasaları çiğnediğim için suçluluk duymalıyım? Neden yalnızca ben pişmanlık çekmeliyim? Bir gün artık saçma sapan düşüncelere kapılmadan adaletsiz olmayı öğrenmeliyim. 28 Aralık 1665. Bugün yine şu Osmanlı görevlisini İzmir hapishanesi katibi Abdüllatif'i görmeye gittim ve sanırım onun namuslu olduğunu söylerken yanılmamışım. Üstelik sandığımdan çok daha namuslu. Umarım önümüzdeki günler bunun tersini kanıtlamaz. Marta ve Hatem'le birlikte ve sıradan istekleri karşılamak üzere yeterince dolu bir keseyle gitmiştim ona. Aynı anda kendi müşterilerini kabul eden üç başka görevliyle paylaştığı karanlık yazıhanede çok terbiyeli bir tavırla kabul etti beni. Omzunun üstünden eğilmemi işaret etti, alçak sesle eldeki tüm kütüklere baktığını ve ilgilendiğimiz adamla ilgili hiçbir bilgiye rastlamadığını söyledi. Zahmeti için ona teşekkür ettim ve keseme dokunarak araştırmalarının ona kaça mal olduğunu sordum. Ansızın sesini yükselterek yanıtladı, 200 paraya olur. Bu para bana biraz fazla geldi ama mantıksız ya da beklenmedik bir miktar değildi. Zaten tartışmaya da niyetim yoktu ve paraları avucuna saydım. Alışılmış bir tümceyle teşekkür etti ve beni geçirmek için yerinden kalktı. Bu da epeyce şaşırttı beni. Neden geldiğimde beni kabul ederken yerinden kalkmaya tenezzül etmeyen bu adam şimdi kalkıyor, eski bir dostu ya da veli nimetiymiş gibi koluma giriyordu. Dışarı çıktığımızda elimi açtı, ona verdiğim tüm sikkeleri avucuma boşalttı ve şöyle diyerek parmaklarımı üstüne kapattı. Bu parayı bana borçlu değilsiniz. Yalnızca bir kütüğe baktım. Bu da zaten karşılığında para aldığım işimin bir parçası. Haydi Tanrı sizi korusun ve aradığınızı buldursun. Şaşırıp kalmıştım. Bilemiyordum. Gerçek bir pişmanlık mıydı bu yoksa daha çok para sızdırmaya yönelik ek bir Osmanlı hilesi miydi? İstihar etmeli miydim yoksa onun dediğine uyup basit bir teşekkürle yoluma mı gitmeliydim? Tam bu sırada bu şaşırtıcı olayı izleyen Marta ve Hatem bir mucizeye tanık olmuşçasına avaz avaz bağırmaya başladılar. Allah senden razı olsun, insanların en iyisi, Efendimiz padişaha hizmet edenlerin en değerlisi, Tanrı seni ve yakınlarını esirgesin. Yeter diye gürledi adam, felaketimi mi istiyorsunuz, çabuk gidin, bir daha gözüm görmesin sizi. Sorularımızı da birlikte götürerek uzaklaştık oradan. 29 Aralık 1665. Adamın bizi paylamış olmasına bakmadan bugün bir kez daha onu görmeye gittim. Bu kez yalnız başıma. Neden öyle davrandığını anlamak istiyordum. Beni nasıl karşılayacağını bilmiyordum. Dahası yabancı tüccarlar mahallesinden kaleye giden yol boyunca yerini boş bulacağım gibi bir önseziyle yürüdüm. Çoğunlukla insan önsezilerini yalnızca gerçekleştikleri zaman anımsar ve onlardan o zaman söz eder. Bu sefer önsezim yanıltıcıydı ve Abdüllatif oradaydı. Yaşlıca bir kadın ona bir şeyler anlatıyordu. Onunla işini bitirene dek beklemem için bana işaret etti. Kadın gittikten sonra defterine bir şeyler karaladı, sonra kalktı ve beni dışarıya çıkardı. O 200 parayı yeniden vermek için geldiyseniz boşuna zahmet ettiniz. Hayır dedim, ilginiz için size teşekkür etmeye geldim. Dün dostlarım hemen şakımaya başladılar. Ben de size ne kadar minnettar olduğumu söyleyemedim. Aylardır başvurular yapıyorum ve her seferinde bağışlayın beni, sövüp sayarak dönüyorum geriye. Sizin sayenizde hedefime daha fazla yaklaşmamış olsam da ilk kez Tanrı'ya ve Bab-ı Ali'ye şükrederek ayrıldım buradan. Günümüzde namuslu insanlara öylesine ender rastlanıyor ki, dostlarımın böylesi bir tepki göstermiş olmalarını çok iyi anlıyorum. Ama taşkınlıkları alçak gönüllülüğünüze dokundu ve onları susturdunuz. Dudaklarımı gıdıklayan soruyu açıkça sormamıştım. Adam gülümsedi, içini çekti, elini omzuma koydu. ''Yanılıyorsunuz.'' dedi. ''Alçak gönüllü olduğum için değil, akıllı ve tedbirli olduğum için susturdum onları.'' Bir an duraksadı, sözcükleri arar gibiydi. Sonra kimsenin onu gözetlemediğinden emin olmak için gözlerini çevrede gezdirdi. Çoğunluğun kirli parayı kabul ettiği bir yerde onu geri çeviren kişi ötekilerin gözünde bir tehlike, olası bir ihbarcı gibi görünür ve ondan kurtulmak için her şeyi yaparlar. Üstelik bunu bana söylemekten de çekinmediler. Kellen omuzlarının üstünde kalsın istiyorsan bizim gibi davranmalı, ne daha kötü ne daha iyi görünmelisin dediler. Ne ölmek istiyorum ne de kirlenmek ya da lanetlenmek. Bu yüzden de size davrandığım gibi davranıyorum. Binanın içinde satıyorum, dışarıda geri alıyorum kendimi. Ne tuhaf bir zaman bu bizimkisi ki iyilik kötülüğün yıldızları altında saklanmak zorunda kalıyor. Belki de zamanıdır zamanın sona ermesinin. 30 Aralık 1665. Bu sabah Sabetay Konstantinopolis'e gitmek üzere yola çıktı. Onu orada nasıl bir yazgının beklediğini kimse bilmiyor. Söylenenlere bakılırsa biri Halep, biri Kudüs, biri de Polonya'dan gelen 3 hahamla birlikte bir kayığa binip gitmiş. Yolculuğa 3 kişi daha katılmış. Meymun'un babası da bunlardan biriymiş. Dostun babasının yanında olmak için onlara katılmak istemiş ama sözde Mesih buna karşı çıkmış. Deniz çalkantılı görünüyor ve ufuk kara bulutlarla sarılı. Ama bu adamlar şarkı söyleyerek binmişler tekneye. Sanki efendilerinin yanlarında olması fırtınayı ve dalgaları ortadan kaldırıyormuş gibi. Yola çıkmalarının az öncesinden başlayarak çok sayıda söylenti yayıldı ortalığa. Meymun da kaygılarını ve şaşkınlığını paylaşmak için sürekli olarak yukarı kentten bana taşıdı bunları. Sabetay'ın yandaşları onun Konstantinopolis'e sultanla görüşmek için gittiğini söylüyorlar. Yeni zamanların geldiğini ona haber vermek için kurtuluş ve özgürlük zamanının geldiğini söylemek ve direnmeden boyun eğmesini buyurmak için. Bu görüşme sırasında Yüce Tanrı'nın göz alıcı bir mucizeyle istemini belirteceğini, sultanın da dehşete düşüp diz çökmekten ve tacını onun yerine Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olacak kişiye sunmaktan başka bir şey yapamayacağını ekliyorlar sözlerine. Sabetay'ın karşıtlarıysa bunun tersini savunuyorlar. Hiç de bir Fatih gibi gitmediğini, aslında Osmanlı yetkililerinin kadının ağzına ona 3 gün içinde İzmir'i terk edip Konstantinopolis'e gitme emrini verdiğini, oraya varır varmaz da yakalanacağını söylüyorlar. Bu dedikleri gerçekten akla yakın, dahası tek akla yakın sav bu. Hangi aklı başında insan inanır dünyanın en güçlü hükümdarının tacını şarkılar söyleyen bir kızıl saçının ayakları dibine bırakmasına yol açacak böylesine mucizevi bir görüşmeye? Hayır, ben inanmıyorum. Meymun benden de az inanıyor. Ama bu akşam Yahudi mahallesindeki insanların çoğu oldu bitti gözüyle bakıyor bu işe. Kuşkuları olanlar bunları saklıyor ve kutlamalara hazırlanır gibi yapıyorlar. Bu mede dünyanın tepe taklak olmak üzere olduğuna inanıyor sanki. Tersi beni şaşırtırdı. Ne zaman iki olasılık olsa yeğenim hep en aptalca olanını seçer. Aptalca ısrar ediyorum ama her zaman tartışmayı bilir. Bizi düşündürtmeyi becerir ya da iyice şaşkınlığa düşürüverir. Eğer yetkililer dedi Sabetay'ı karaya ayak basar basmaz tutuklama niyetindeyseler, neden böyle özgürce kendi seçtiği gemide gitmesine izin verdiler, elini kolunu bağlayıp hapishaneye göndermek yerine? Nerede karaya çıkacağından nasıl emin olabilirler? Bize ne söylemek istiyorsun Bume? Sultanın başka hiçbir şeye gerek kalmadan bu adam ona emir verir vermez boynun eğeceğini mi söylüyorsun? Aklım bir günden fazla yaşayacak zamanı kalmadı. Yeni yıl başlayacak, yeni çağ başlayacak, eskiden akıllıca görünen gülünç olacak, akıl dışı görünen kesinliğin ta kendisi gibi çıkacak karşımıza. Gözlerini açmak için son anı bekleyenleri ışık kör edecek. Habib alaycı bir tavırla güldü, ben omuz siliktim ve onun onayını istercesine meymuna döndüm. Ama dostum orada değildi sanki. Babasını düşünüyordu büyük olasılıkla, hasta ve yolunu şaşırmış yaşlı babasını. Ona bakmadan, hiçbir veda işareti yapmadan kayığa binerken görür gibi oluyordu babasını ve aşağılanmaya mı, ölüme mi gittiğini soruyordu kendi kendine. İnanmak ya da daha çok temenni etmekten başka ne yapabilir bilmiyordu. Ya da biliyordu ama bildiği ona teselli vermiyordu. Birlikte oturduğumuzdan bu yana ikileminin tam olarak nasıl ortaya konduğunu bilebilecek kadar çok tartıştım onunla. Eğer babası haklıysa, eğer Sabetay kral Mesih'se, eğer beklenen mucize gerçekleşecekse, eğer sultan eski zamanların sona erdiğini, artık güçlülerin güçlü, küstahların küstah olmayacağını, boynu büküklerin aşağılanmayacağını kabul edip dizüstü çökecekse, eğer bu çılgın düş Tanrı'nın iradesiyle gerçekleşecekse, Meymun nasıl olur da sevinçten ağlamazdı? Ama olacaklar bunlar değil diye yineliyor bana durmaksızın. Sabetay hiçbir güven duygusu vermiyor ona. Ne bir dinsel saygı uyandırıyor, ne bir beklenti, ne de bir sevinç. O umutla beklenen Amsterdam'dan çok uzağız daha dedi bir ara. Ağlamamak için gülüyordu. 31 Aralık 1665. Tanrım, son gün. Sabahtan beri hiçbir şey yiyemeden döndüm durdum bugün. Ne konuşabiliyor ne de düşünebiliyorum. Korkumun nedenlerini kafamda evirip çeviriyorum durmaksızın. Sabeta'ya ister inanalım ister inanmayalım, onun bu belirli anda, bu yazgısal yılın arifesinde, vahiyin iletisiyle doğrudan ilgili kılınmış yedi kiliseden biri olduğu Havari Yuhanna tarafından belirtilmiş bu kentte ortaya çıkışının tümüyle bir rastlantılar demetinin sonucu olamayacağı kuşkusuz. Şu son aylarda benim başıma gelenleri de yeni zamanların yaklaşmasına, ister canavarın ister kurtuluşun zamanları olsun ve bunu haber veren işaretlere bağlamadan açıklamak olanaksız. Bir kez daha bir saymalı mıyım onları? Benimkiler öğlen uykusuna yatmışken bugünün esinlediklerini yazmak için masama oturmuştum. Tüm bir vasiyetname yazmayı düşünmüştüm. Sonra da bu soru imiyle biten birkaç satırı yazıp durdum. Elimi uzun bir süre havada asılı tutmuştum. Ömrümün ve yakınlarımın ömrünün son birkaç ayı boyunca sıralanan işaretleri yeniden sıralamaya koyulmadan. Sonunda kalemimi bir daha mürekkebe daldırma olanağını bulup bulamayacağımı kendi kendime sorarak yazı takımımı kaldırmıştım. Çıkıp neredeyse bomboş sokaklarda yürümüştüm biraz. Sonra da bir o kadar ıssız kumsal boyunda orada dalgaların ve rüzgarın sesi iyi geldi. Sersemleterek yatıştırdı beni. Eve döndüğümde birkaç dakika yatağıma uzandım. Neredeyse oturuyor gibiydim. O kadar yüksekteydi yığılmış yastıklar üstündeki başım. Sonra çok keyifli kalktım. Son günümü gerçekten sonuncusu olacaksa hüzün ve korku içinde geçirmemeye kararlıydım. Tüm ailemi Fransız ahçının dükkanına yemeğe götürmeyi tasarlamıştım. Ama Meymun özür diledi. Yahudi mahallesine gidip Konstantinopolis'ten yeni gelmiş olan ve belki orada Sabetay'la yakınlarının neyin beklediğini anlatabilecek bir hahamı görmek istediğini söyledi. Bume odasına kapanıp hepimizin yapması gerektiği gibi şafak sökene kadar düşüncelere dalmak istediğini ileri sürdü. Hala yasını ve somurtmasını sürdüren Habib de dışarı çıkmak istemiyordu. Cesaretim kırılmadan Marta'ya bana eşlik etmesini söyledim. O hayır demedi. Üstelik bugünün tarihi onu hiçbir biçimde etkilemiyormuş gibi çok da sevindi. Bay Muano'dan sofraya yalnızca en iyi şeylerini getirmesini istedim. Bir ahçı olarak en gurur duyduğu yemeği ve mahzeninin en iyi şarabını. Sanki son yemeğimizmiş gibi diye düşündüm. Bunu söylemeden ve bu olasılığın fazla keyfimi kaçırmasına izin vermeden. Sanırım her şeye razıydım artık. Eve döndüğümde herkes uyuyor gibiydi. Ben de Marta'nın odasına gittim ve kapıyı içeriden sürgüledim. Sonra da sabaha dek birbirimize sarılıp uyumaya yemin ettik. Ya da en azından diye düşündüm kendi kendime, yarı şaka yarı dehşetle, canavarın yılında sabahın yerini tutacak şeye dek. Ama sarıldıktan sonra arkadaşım hemen uyudu ve benim uykum kaçtı. Uzun süre göğsüme yaslı tuttum onu. Belki bir saat sonra yavaşça kendimden uzaklaştırdım, kalktım, örtündüm ve yeniden yazı takımımın başına geçtim. Yine şu son ayların bilançosunu çıkartmayı düşünüyordum. İşaretleri bir bir sayarken kağıt üstündeki dizilişlerinin ansızın her şeyin gizli anlamını bana açıklayacağı umudu içindeydim. Gel gelelim bugün ikinci kez vazgeçtim bunu yapmaktan. Öğleden sonra ve akşam yaptığım sıradan işleri aktarmakla yetindim ve şimdi hiçbir şey yazmayacağım artık. Saat gecenin kaçı olabilir, bilmiyorum. Gidip Marta'nın yanına süzüleceğim, onu uyandırmamaya özen göstererek ve uykumun gelmesi için düşüncelerimin yatışmasını umarak. 1 Ocak 1666, Cuma. Canavarın yılı başladı ve sabahın herhangi bir sabahtan farkı yok. Kepenklerin arkasında aynı ışık, dışarıda aynı gürültüler, yakınlarda bir horozun öttüğünü bile duydum. Ama Bume henüz geri adım atmıyor. Dünyanın bir gecede yok olacağını hiçbir zaman söylemediğini ileri sürüyor. Bu doğru. Hiçbir zaman açıkça söylemedi ama dün cehennemin kapıları açılmak üzereymiş gibi davranıyordu. Şu küçümseyici tavrı bırakıp en az bizim kadar cahil olduğunu itiraf etse iyi olacak. Ama bu aklına bile gelmez. Hala kendine göre kehanetler yumurtluyor. Yeni zamanlar kendi hızlarına göre yerleşecekler dünyaya diye açıklıyor benim bilici yeğenim. Bu bir günde olabilir, bir hafta, bir ay giderek tüm bir yıl alabilir. Kesin olan diyor, ilk itkinin verilmiş, dünyanın başkalaşımının başlamış olması. 1666 sona ermeden önce her şeye mührünü vuracaktır bu. O ve kardeşi hiçbir zaman korkmadıklarını, yalnızca benim, dayılarının korkuya kapıldığını ileri sürüyorlar bugün. Oysa dün sabahtan akşama zorlukla soluk alarak izi sürülen av hayvanı bakışlarıyla dönüp durdular ortalıkta. Dün akşam ve bu sabah Yahudi mahallesine giden Meymun yeni haberlerle geldi. Söylendiğine göre Konstantinopolis'teki cemaat bu sabah akşam İzmir'den gelen haberleri bekliyormuş. Ve zengini fakiri, okumuşu cahili, hırlısı hırsızı hepsi bir iki aklı başında insan dışında aşırı bir umutla bekliyorlarmış Sabetay'ın gelişini. Evler ve sokaklar temizleniyor, bir düğüne hazırlanır gibi süsleniyormuş İzmir'de olduğu gibi. Görünüşe bakılırsa birçok yerde olduğu gibi. Sultanın canının bağışlanması ve gelecekte krallıkta Tanrı'nın yeryüzündeki krallığında ona da bir yer verilmesi vaadi karşılığında kabuğunu ve hükümdar tacını Kral Mesih'in ayakları dibine bırakacağı söylentisi yayılıyormuş ortalığa. 3 Ocak 1666 Pazar. Kapuçinoların kilisesinde vaiz dünyanın sonunu haber verenlere, sayılar üstüne yorumlar yapanlara ve bile bile yanılgıya sürüklenenlere çullanıyor. Bu başlayan yılın öbürleri gibi bir yıl olacağını söylüyor ve İzmirli Mesih'i alaya alıyor. İnananlar alaycı sözlerine gülümsüyor ama ne zaman canavardan ya da vahiden söz etse dehşet içinde istavroz çıkar diyorlar. 4 Ocak. Bu öğlen benim hatam yüzünden çok kötü sonuçlar doğurabilecek bir olay meydana geldi. Ama Tanrı'ya şükür durumu çabuk kavradım ve batmaya başlayan kayığın dengesini düzeltebildim. Marta ve Hatem'le gezmeye çıkmıştım ve adımlarımız bizi çevresinde çok sayıda kitapçı bulunan yeni caminin yakınlarına götürmüştü. Orada kitap istiflerini seyrederken birden 100. adı sormak geldi içimden. Aslında Trablus ve Konstantinopolis'te başıma gelenleri anımsayıp tedbirli davranmam gerekirdi. Ama bu kitaba sahip olma isteği baskın çıktı ve tedbiri bir kenara bırakmak için bile bile çok iyi nedenler buldum kendime. İzmir'de egemen olan hava içinde Sabetay'ın gidişinden sonra kaynaşma biraz dinmiş olsa da bir zaman yasaklanmış ya da kuşkuyla bakılmış şeylerin artık hoşgörüyle karşılanabileceğini düşündüm. Her durumda korkularımın biraz abartılı, belki de bütünüyle yersiz olduğuna kendimi inandırdım. Öyle olmadıklarını şimdi biliyorum oysa. Mazandarani'nin ve kitabın adını daha ağzıma alır almaz bakışların çoğu benden kaçıp gitti. Birkaçı kuşkulu bir havaya büründü. Bir ikisi tehdit edici hale bile geldi. Kesin hiçbir şey söylenmedi, bana karşı hiçbir şey yapılmadı. Her şey sessizce elle tutulması, kanıtlanması olanaksız bir biçimde olup bitti. Ama bugün yetkililerin bu kitap ve onu arayan kişiler konusunda kitapçıları uyardığından kesin olarak eminim artık. İzmir'de, Konstantinopolis'te, Trablus ya da Halep'te ve imparatorluğun tüm kentlerinde olduğu gibi. Sultanın tahtını sarsmaya niyetli gizli bir tarikatın üyesi olmakla suçlanmamak için hemen sözü değiştirdim ve kitabın cildinin ayrıntılı ve tuhaf bir betimlemesine giriştim. Tıpkı bana aktarıldığı gibi diyerek sonra da benim gibi bir tüccarı yalnızca bunun ilgilendirdiğini ileri sürdüm. Böyle bir saptırmayla karşımdakileri atlatmış olduğumdan pek emin değilim. Yine de aralarından becerikli bir tüccar koşarak dükkanına gitti ve bana cildi benim betimlediğime benzer tümüyle ahşap, telkari, başlığı sedef kakma yazılmış, çekmecesi menteşesi gibi menteşeler olan bir kitap getirdi. Dükkanımda bir zamanlar bunun gibi oldukça alışılmamış biçimde bezenmiş bir kitabım olmuştu. Ama tabii ki 100. ad değildi gelen. Sahafın getirdiği kitap hicretin 8. yüzyılında bizim takvimimizle 14. yüzyılda ölmüş Yunus Emre adlı Türk ozanından söz ediyor. Kitabı biraz karıştırdım ve sadece bir derleme olmadığını, içinde şiirler, yorumlar, ozanın yaşamı üstüne öyküler olduğunu gördüm. Özellikle cildini inceledim. Telkari süslemesinin iyi ve pürüzsüz yapılıp yapılmadığını anlamak için parmaklarımı birkaç kez üstünde gezdirdim. Ve tabii satın aldım. Beni gözleyen onca insan arasında az önce söylediklerimi yalanlamam söz konusu değildi. Kitabı bana 6 kuruşa satan sahaf karlı çıktı bu işten. Ama ben de karlı çıktım. 6 kuruşa ağırlığınca altın değerinde bir ders aldım. Bir daha hiçbir zaman Osmanlı toprağında 100. adı ağzıma almayacağım. 5 Ocak 1666 Salı. Dün akşam uykuya dalmadan önce dün bana satılan kitaptan bazı bölümler okudum. Yunus Emre'nin adını 1-2 kez duymuş ama şimdiye kadar hiçbir şeyini okumamıştım. 10-15 yıldır her ülkeden ozanların şiirlerini okurum. Kimi zaman dizelerini ezberlerim ama bugüne dek böyle bir şey okumamıştım. Ozanların en büyüğü olduğunu söylemeye cesaret edemiyorum ama benim için en şaşırtıcısı olduğu kesin. Bir sinek bir kartalı kaldırdı vurdu yere. Yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu. Balık kavağa çıkmış, zift turşusun yemeye, leylek goduk doğurmuş, baka şunun sözünü. Uyandığımda bu kitabı keşfettiğim için mutluydum ama gece bir öğüt vermişti bana. Bu kitabı kendime saklamamalı ve hem onu hak eden hem de dilini benden iyi değerlendirebilecek birine, dürüst katip Abdüllatif'e armağan etmeliydim. Ona mutlaka ödemek istediğim bir borcum vardı ve bunu hangi yoldan yaparsam daha uygun düşeceğini bilemiyordum. Ne ilkelerinin geri çevirteceği bir mücevher ya da değerli bir kumaş, ne de bir Müslümanın benim gibi bir Cenevizinin elinden kabul etmekte zorluk çekeceği tesipli bir Kur'an iş görürdü bu durumda. Ama keyifle okunacak din dışı bir kitap, biçilmiş kaftandı bunun için. zaman zaman tat alarak sayfalarını karıştıracağı ve ona minnettarlığımı anımsatacak bir kitap. Sabah kolumun altında armağanımla kaleye yollandım. Adam önce şaşırmış göründü. Biraz kuşkulandığını hissettim sonra. Karşılığında onu vicdanıyla karşı karşıya bırakacak bir hizmet beklememden korkmuş gibiydi. Bakışlarıyla yavaş yavaş tarttı beni. O kadar ki yaptığımdan pişman olmaya başlamıştım neredeyse. Ama hemen ardından yüzünün çizgileri yumuşadı, boynuma sarıldı, dostum olduğunu söyledi ve kapının yanında oturan bir adamcağıza bize kahve getirmesi için seslendi. Birkaç dakika sonra gitmek için kalktığımda koluma girerek dışarıya kadar eşlik etti. Hiç beklemediği davranışımın etkisinde gibiydi hala. Ondan ayrılmadan önce ilk kez bana evimin nerede olduğunu, İzmir'de nerede kaldığımı ve Marta'nın kocasının başına gelenlerle neden ilgilendiğimi sordu. Sözü hiç dolandırmadan bu adamın onu yıllar önce terk ettiğini, Marta'nın ondan hiç haber alamadığını ve hala evli olup olmadığını bilmediğini anlattım. Abdüllatif bu kuşkuyu giderecek bir şeyler yapamadığına daha da üzüldüğünü söyledi. Dönüş yolunda bir iki hafta önce Hatem'in ortaya attığı öneriyi, Marta'nın kocasının öldüğünü bildiren sahte bir belge edinme önerisini yeniden düşünmeye başladım. Ne var ki günün birinde bu yola başvurmak zorunda kalırsak bu yeni dosttan, bu onca dürüst adamdan yardım isteyemezdim bunun için. Bugüne dek hep daha az tehlikeli yolları keşfetmeye çalışmıştım. Ama daha ne kadar sabredecektik? Daha kaç katibi, kaç kadıyı, kaç yeniçeriyi sorgulayacak, besleyecektim hiçbir sonuç elde edemeden. Harcamalar değil beni endişelendiren, Tanrı bana yeterince vermiş ama eninde sonunda Cübe ile dönmemiz gerekecek ve o zaman elimizde dula özgürlüğünü geri veren herhangi bir belge olması şart. Yazgısını yeniden kocasının ailesinin eline bırakmak söz konusu bile olamaz. Kafam düşüncelerle uğultulu evime gelip herkesi sofraya oturmak için beni bekler bulduğumda bir an herkese tek tek Cübe ile dönme zamanımızın gelip gelmediğini sorma isteğine kapıldım. Ama çevreme şöyle bir göz gezdirince hemen susma kararını verdim. Sağımda Meymun, solumda Marta oturuyordu. Ona memlekete dönme önerisinde bulunmak, onu terk etmek ya da daha kötüsü ona zulmedenlere eli kolu bağlı teslim etmek anlamına gelecekti. Öte yandan burada benim evimde oturan Meymun'a İzmir'i terk etme zamanımın geldiğini nasıl söylerdim? Sanki onu konuk etmekten yorulmuşum, sanki onu kovuyormuşum gibi. Tam susmakla çok iyi ettiğimi ve düşünmeden ağzımı açsaydım ömrümün sonuna dek bundan pişmanlık duyacağımı kafamdan geçiriyordum ki Bume bana döndü ansızın ve şöyle dedi. Madem ki aradığımız kitap orada biz de Londra'ya gitmeliyiz. Yerimden sıçradım iki nedenle. Birincisi yeğenimin konuşurken bana bakış biçimiydi. Yuttuğum soruyu duymuş gibiydi ve onu yanıtlıyordu sanki. Bu yalnızca bir izlenim biliyorum, yanlış bir izlenim, saçma bir izlenim. Hiçbir şey bu hayalcinin benim düşüncelerimi okumasına yol açmış olamaz. Yine de bakışında, sesinin tınısında öyle bir özgüven ve alaycılık karışımı vardı ki rahatsız etti beni. Şaşırmamın ikinci nedeni bulduğum yontucuk ve Mazdarani'nin kitabının Wheeler'da olma olasılığından Bume'ye söz etmemeleri için herkese tek tek söz verdirmiş olmamdı. Kim bu sırrı açığa vurmuş olabilirdi? Habib tabii ki. Ona baktım, o da dimdik küstahça ve meydan okuyarak benim gözlerime baktı. Bunu beklemeliydim. Noel'in ertesi günü olanlardan yediği şamar ve hizmetçinin kovulmasından sonra intikam almasını beklemeliydim. Bume'ye dönerek sinirli bir sesle yeniden onun tavsiyelerini dinlemeye hiç niyetim olmadığını, İzmir'den ayrılacağım gün bunun yalnızca Cübe ile dönmek için olacağını ve başka hiçbir yere gitmeyeceğimi söyledim. Ne Londra'ya, ne Venedik'e, ne Peru'ya, ne Çin'e, ne de Bulgarların ülkesine diye bağırdım. Masanın çevresinden hiç kimse bana karşı çıkma cesaretini gösteremedi. Habib dahil hepsi boyun eğip gözlerini yere indirmişlerdi. Ama bu tartışmanın kapandığını sanmak yanlış olur. Kitabın nerede olduğunu bildiğine göre Bume çok iyi bildiği yöntemlerle usandırana dek hırpalayacaktır beni. 7 Ocak. Bütün gün yağmur yağdı. İğne ucu gibi sivri, ince ve soğuk damlacıklarla. Günü burnumu bir kez bile dışarı çıkartmadan ve maltızdan fazla uzaklaşmadan geçirdim. Göğsümde bir ağrı vardı, belki de soğuktandı, çünkü ısındığımda geçti. Kimseye söz etmedim ondan, Marta'ya bile, onu endişelendirmenin ne gereği var? Salıdan beri ne geri dönmekten ne de gelecek durağımızdan söz etmiştik. Ama Bume konuyu bu akşam yeniden gündeme getirdi. Bu uzun yolculuğu 100. at kitabını bulmak için yaptıysak, onu eli geçirmeden Cübe ile dönmenin ve felaketli yılın geri kalanını büzüşüp titreyerek geçirmenin akıl kârı olmadığını söyledi. Önceki günün sertliğiyle cevap vermeye niyetlendim bir an ama havada herhangi bir gerginlik yoktu ve ortam yetki bildiren sözlere pek uygun değildi. Ben de o zaman tek tek herkese ne yapılması gerektiğini sormayı yeğledim. İşe Meymun'la başladım, o da ailemizi ilgilendiren bir işe burnunu sokmak istemediğini söyledi. Ben ısrar edince de yeğenlerime nazikçe yaşıma ve akıl yürütme yeteneğime güvenmelerini öğledi. Saygılı bir konuk bundan başka ne yanıt verebilirdi ki? Ama bu meden şu yanıtı aldı. Gün olur bir ailede oğul babasından daha akıllıca davranır. Meymun bir an afalladı, ardından kocaman bir kahkaha attı. Sonra da kastettiği şeyi anladığını, hazır cevaplılığını takdir ettiğini ve ona kızmadığını söylemek ister gibi omuzunu tapışladı. Ama bütün akşam başka tek sözcük çıkmadı ağzından. Ben de bu konuşma ve gülüşmelerden bu meyle yeni bir tartışmaya girmemek için yararlandım. Üstelik yeniden göğsümdeki o ağrıyı duymaya başlamıştım ve sinirlenmek istemiyordum. Martı da herhangi bir görüş belirtmek istemedi. Ama Habib kardeşine eğer bulunacak bir şey varsa onu burada İzmir'de bulacağız. Neden olduğunu bilmiyorum ama böyle hissediyorum. Biraz sabır göstermemiz yeterli yanıtını verdiğinde kocaman bir gülümsemeyle onayladı onu. Ve şöyle dedi. Tanrı seni esirgesin, ne denmesi gerekiyorsa onu söyledin. Her gün biraz daha kuşkucu olan bense Habib'in davranışının gönüle bağlı nedenlerle açıklanabileceğini düşünüyorum. Bugün bütün gün ortada yoktu, dün de öyle. Artık surat da asmadığına göre yeni bir güzelin peşinde olmalı. 8 Ocak. Bugün öğrendiğim şey yaşamımın yönünü değiştirecek. Kimileri bir yaşamın zaten her zaman yön değiştirerek aslında eskiden beri onun olması gereken yatağa kavuştuğunu söyleyeceklerdir size. Bu da yanlış olmasa gerek. Bundan henüz hiç kimseye söz etmedim, özellikle de birinci dereceden ilgili Marta'ya. Sonunda tabii söyleyeceğim ona ama önce yalnız başıma kimsenin etkisinde kalmadan uzun uzun düşüneceğim ve izlenmesi gereken yola karar vereceğim. Bu öğleden sonra tam öğlen uykumdan kalkmıştım ki Hatem gelip bir çocuğun beni görmek istediğini söyledi. Çocuğun elinde Katip Abdüllatif'ten bir pusula vardı. Katip onu evinde onurlandırmamı rica ediyor ve oğlunun yolu gösterebileceğini söylüyordu. Kaleden pek uzak olmayan bir yerde, umduğumdan daha gösterişli bir evde oturuyordu Abdüllatif. Ama sanırım evi üç kardeşi ve aileleriyle paylaşıyordu. Sürekli bir gürültü vardı ortalıkta. Kavga eden çocukların, onları kovalayan yalın ayak kadınların ve sözlerini geçirebilmek için seslerini yükselten erkeklerin gürültüsü. Nezaket gerekleri yerine getirildikten sonra Abdüllatif beni üst katta daha sakin bir odaya götürdü ve yere yanına oturttu. Aradığınız adamın nerede olduğunu bildiğimi sanıyorum. Yeğenlerinden bir kız çocuğu bize soğuk şerbetler getirdi. Katip söze devam etmek için onun odadan çıkıp kapıyı ardından kapamasını bekledi. Sonra da bana Seyyaf adlı adamın gerçekten de İzmir'de bundan 5-6 yıl önce bir hırsızlık nedeniyle tutuklandığını ama ancak bir yıl hapiste kaldığını söyledi. O tarihten sonra adalardan birinde Sakız'da yerleşmiş ve Tanrı bilir hangi kaçakçılıkla zengin olmanın yolunu bulmuştu. O günden sonra rahatsız edilmediyse bazı koruyucuları olduğu içindi. Yöre insanlarının bile ondan korktuğu söyleniyordu. Dostum soluk almak ister gibi bir an sustu. Sizi çağırtmadan önce biraz tereddüt ettim. Bu tür bilgileri bir Cenevizli tüccara vermemem gerekir. Ama iyi bir insanın bir serserinin peşinde zamanını ve parasını harcamasına seyirci kalmak bana üzüntü verecekti. Dilimin ucuna gelen tüm Arapça ve Türkçe cümlelerle ona minnettarlığımı belirttim. Kollarımla uzun uzun sarıldım ve bir erkek kardeş öper gibi sakalından öptüm. Sonra da beni nasıl bir şaşkınlığa ittiğini anlamasına hiçbir biçimde meydan vermeden izin alıp ayrıldım oradan. Ne yapmam gerekiyor şimdi ve Marta ne yapmalı? Bu yolculuğa çıkarken tek amacı kocasının gerçekten öldüğünün kanıtını elde etmekti. Oysa şimdi bunun tersi ortaya çıktı. Adam bal gibi yaşıyor ve o artık dul değil. Aynı çatının altında yaşamaya devam edebilir miyiz hala? Cübe ile bir daha birlikte dönebilir miyiz? Başım dönüyor bunları düşündükçe. Abdüllatif'in evinden döneli henüz 2 saat olmadı ve bizimkilere beni yalnızca ailesinden kalma bir altın ibriği göstermek için çağırttığını söyledim. Marta buna inanmış görünmedi ama kendimi gerçeği söylemeye hazır hissetmiyorum. Bunu yarın yaparım sanırım ya da en geç ertesi gün. Ne yapması gerektiği konusunda düşüncemi soracaktır kesinlikle ve şu an ona öğüt vermekten aciz hissediyorum kendimi. Sakız'a gitmeye niyetlenirse onu bundan vazgeçirebilir miyim ve inat ederse onunla gitmeli miyim? Bu akşam Meymun'un burada olmasını çok isterdim. Tarsus'ta ve başka birçok yerde yaptığım gibi bu konuda da düşüncelerine başvururdum. Ama o da sept gününü Konstantinopolis'ten gelen hahamla geçirmeye söz vermiş. Cumartesi gece yarısı ya da pazardan önce dönmeyecek. Hatem de iyi öğütler veren sağduyu sahibi bir insandır. Yazmayı bitirdiğimde gelip konuşmak üzere odanın öbür ucunda oyalandığını görüyorum. Ama o benim yardımcım, ben onun efendisiyim ve önünde bu kadar kararsız ve çaresiz görünmek istemiyorum. 9 Ocak. Sonunda Marta'ya gerçeği söyledim, öngördüğümden önce. Dün akşam yatağa girmiştik ve onu kollarıma almıştım. Başı, göğsü ve bacaklarıyla bana yaslandığında onu aldattığım duygusuna kapıldım ansızın. Yatakta doğrulup oturdum, sırtımı duvara yasladım, sonra da onu da oturttum ve iki elini şefkatle ellerimin arasına aldım. Bugün katibin evinde bir şey öğrendim ve sana da söylemek için baş başa kalmamızı bekliyordum. Olabildiğince yansız bir tavırla konuşmaya çalışıyordum. Ne iyi bir haber verir gibi ne de bir başsağlığı dileme edasıyla. Adamın birinin ölmediği haberini çok üzüntülü bir sesle vermek yakışık almaz gibi geliyordu bana. Gerçi bu adamdan nefret etmeye başlamıştı ama ne olursa olsun hala kocasıydı. Bir zamanlar büyük aşkı olmuştu ve benden çok önce kollarını almıştı onu. Marta hiçbir şey belli etmedi. Ne afallama, ne sevinç, ne düş kırıklığı, ne de şaşkınlık. Yalnızca hareket etmez oldu. Tuzdan bir yontu gibi kıpırdamadan durdu kaldı. Sessiz, belli belirsiz soluk alarak. Elleri hala ellerimdeydi ama besbelli unuttuğu için. Ben de hareketsiz ve suskun bekledim, onu gözledim. Dalgınlığından tam olarak kurtulmadan şunları söyleyene dek. Ne diyebilirim ki ona? Gerçek bir soru olmayan bu soruyu yanıtlamak yerine herhangi bir karar vermeden önce bu gecenin geçmesini bekleme öğüdünü verdim. Beni duymuş gibi görünmedi, sırtını döndü ve sabaha kadar hiçbir şey söylemedi. Uyandığımda yatakta değildi, bir an endişelendim ama odadan çıkar çıkmaz kapı tokmaklarını parlatıp rafların tozunu aldığını gördüm. Kimi insanlar bir bunalımın pençesine düştüklerinde ayakta duracak gücü bulamazlar kendilerinde. Bazıları ise tersine hareket ederler ve yorgunluktan bitkin düşene dek koşuşup dururlar ortalıkta. Gece Marta'nın birinci türden olduğunu sanmıştım. Anlaşılan yanılmışım. Uyuşukluğu geçiciymiş besbelli. Kararını verdi mi? Bu satırları yazdığım şu anda henüz bilmiyorum. Kendini gece bana söyledikleriyle bağlı hissetmesinden korktuğum için de soramadım. Eğer gerçekten gitmeye karar verseydi eşyalarını toplamaya başlardı. Hala duraksıyor olmalı. Onu sıkıştırmıyorum, bırakıyorum duraksasın. 10 Ocak. Ne tatlıydı o ilk geceler. Yazgının cilvesine boyun eğer gibi yan yana uzanıyorduk yatağa ve bir oyun oynuyorduk. O benimmiş gibi yapıyor, ben de ona inanıyormuş gibi davranıyordum. Oysa şimdi birbirimizi seviyoruz, oyun oynamıyoruz ve yatağımız hüzün içinde artık. Düşlerden uyanmış gibiyim çünkü Marta kararını verdi ve onu vazgeçirmek için hiçbir şey söyleyemiyorum. Ne diyebilirim ki ona, kocasını görmemeye gitmesini mi? Bu kadar yakınımızdayken ve Marta bu yolculuğu sırf bu sorunu çözmek ve kuşkularını ortadan kaldırmak için yapmışken. Öte yandan karşılaşmaların hiçbir iyi sonuç vermeyeceğine de eminim. Eğer bu adam yasal işi üstündeki haklarına sahip çıkmaya niyetlenirse kimse karşı çıkamaz buna. Ne Marta ne de özellikle ben. Ona ne demeyi düşünüyorsun? Neden gittiğini soracağım, neden hiç haber yollamadığını ve memlekete dönmeyi düşünüp düşünmediğini. Ya onunla kalmaya zorlarsa seni? Beni o kadar isteseydi bırakıp gitmezdi. Bu yanıtın hiçbir anlamı yok. Omuz silktim, yatağın kenarına dek çekildim, sırtımı döndüm, sustum. Takdiri neyse öyle olsun. Hiç durmadan yineliyorum, takdiri neyse öyle olsun. Bir yandan da takdirinin kimi zaman olduğu gibi çok acımasızca olmaması için dua ediyorum. 13 Ocak. Yollarda, kumsallarda dolaşıp duruyorum. Kimi zaman yalnız, çoğu zaman Meymun'la. Şundan bundan söz ediyoruz. Sabetay'dan, Papa'dan, Amsterdam'dan, Cenova'dan, Venedik'ten, Osmanlılardan, Marta dışında her şeyden. Ama eve döner dönmez güzel sözlerimizi unutuyorum ve hiçbir şey yazmıyorum. 3 gündür tek bir satır bile yazmadım. Bir yolculuk güncesi tutmak için değişik kaygıları olmalı insanın. Benimse tek kaygım var artık. İçime kapanarak Marta'yı yitirme düşüncesine hazırlanıyorum. Kocasına gitme kararını bana bildirdiğinden beri hiçbir şey söylemedi, herhangi bir tarih belirtmedi. Sakıza yolculuğun koşullarıyla da ilgilenmedi. Acaba hala kararsız mı? Kendini acelede hissetmemesi için hiçbir soru sormuyorum. Kimi zaman babasından söz ediyorum, kimi zaman Cübeyl'den, Trablus çıkışındaki beklenmedik karşılaşmamız ya da Terzi Abbas'ın, Tanrı onu korusun, evindeki gecemiz benzeri bir iki keyifli anıdan. Gece kollarımı almıyorum artık onu. Gözümde yeniden başkasının karısı durumuna geldiği için değil bu. Ama kendini suçlu hissetmesini istemiyorum. Onun odasında uyumayıp son zamanlarda çok az kullandığım kendi odama geçmeyi bile düşündüm. Bir günlük kararsızlıktan sonra düşüncemi değiştirdim. Bağışlanmaz bir değerlendirme suçu işlemiş olurdum böyle yapmakla. Sevgilisini zor durumda bırakmamak için kendini feda eden şövalye ruhlu aşığın davranışı olmazdı bu. Bir kaçış, bir yüzüstü bırakma olurdu. Hiç gecikmeden yuvasına dönmesi için bir çağrı anlamı çıkarırdı Marta bu hareketten. Bundan dolayı onun yanında uyumayı sürdürüyorum. Alnından öpüyorum, kimi zaman fazla yaklaşmadan elini tutuyorum. Eskisinden çok arzu ediyorum onu ama ürkütecek hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kocasıyla konuşmak, yıllardır kafasında dönüp duran soruları ona sormak istemesini anlıyorum. Ama hiçbir şey bunları hemen yapmaya zorlamıyor onu. Adam yıllardır Sakız'da oturuyor, yarın gidecek değil oradan. Ne yarın ne ertesi gün, ne bir hafta ne de bir ay içinde. Hayır, hiçbir acelemiz yok. Sofra kaldırılmadan önce masadaki son bir iki kırıntıyı toplayabiliriz hala. 17 Ocak. Marta akşamı odasında hiç durmaksızın ağlayarak geçirdi. Gelip birkaç kez alnını, saçlarını ellerinin üstüne okşamıştım. Bana hiçbir şey söylememiş, gülümsememiş ama şefkat gösterilerimden de kaçmamıştı. Yatağa girdiğimizde hala ağlıyordu. Kendimi çaresiz hissediyordum. Suskun kalmamak için onu teselli etmesi olanaksız basmakalıp şeyler söyledim. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Başka ne diyebilirdim ki? Ansızın bana döndü ve hem kızgın hem de acıklı bir edayla sordu. Neyim olduğunu sormayacak mısın? Hayır, sormam için hiçbir neden yoktu. Neden ağladığını biliyordum. En azından bildiğimi sanıyordum. Gecikmem var dedi. Yanakları bal mumu rengi, gözleri korkudan yüz yuvarlaktı. Bana ne söylemek istediğini anlamam için sayısız saniyelerin geçmesi gerekti aradan. Gebe misin? Benim suratım da en az onunki kadar bir ceset suratını andırıyor olmalıydı şimdi. Sanıyorum şimdiden bir haftalık gecikmem var. Bir haftada insan emin olamaz. Elini dümdüz karnının üstüne koydu. Ben eminim, çocuk burada. Oysa bana gebe kalamadığını söylemiştin. Bana hep öyle söylemişlerdi. Ağlamayı kesti ama öyle şaşkın bir halde eliyle karnını yoklamayı sürdürerek kaldı bir süre. Mendilimle gözlerinin altını kuruladım, sonra da gelip yanına, yatağın kenarına oturdum ve omzuna sarıldım. Onu teselli etmeye çalışıyordum ama en az onun kadar çaresiz hissediyordum kendimi. En az onun kadar da suçlu. Karı koca gibi yaşayarak Tanrı'nın ve insanların tüm yasalarını çiğnemiş ve yaptıklarımızın hiçbir ceza görmeyeceğine inanmıştık. Marta'nın varsayılan kısırlığı yüzünden. Bu kısırlığı Tanrı'nın bir laneti gibi görmeliydik. Oysa Tanrı'nın bir lütfu gibi, bir ceza görmeme vaadi gibi gelmişti bize. Bu vaat yerine gelmedi ve şimdi bir çocuk var ortada. Çocuk, benim çocuğum, bizim çocuğumuz. Ben ki bir varisim olmasını düşledim her zaman. İşte Tanrı bir tane gönderiyor bana. Sevdiğim kadının rahmine düşmüş bir varis. Ve kısır olduğu ya da kendini öyle sandığı için onca acı çeken Marta bir çocuk taşıyor şimdi karnında. Gençliğinde bir ara yolunu şaşırıp peşinden gittiği serserinin yatağında değil, onu seven ve sevdiği iyi bir adamın evinde peydahlanmış bir çocuk. İkimiz de çok büyük bir sevinç içinde olmalıydık. Bu an yaşamımızın en güzel anı olmalıydı aslında. Ama dünya başka bir tepki vermeye zorluyor bizi. Çocuğu bir lanet gibi, bir ceza gibi görmemiz gerekiyor. Yas tutarak karşılamamız gerekiyor onu ve kutlu kısırlık dönemine özlem duyarak. Dünya buysa eğer, varsın yok olup gitsin diyorum ben, bir su ya da ateş tufanıyla ya da canavarın soluğuyla süpürülüp gitsin, yok olsun, batsın, gebersin. Geçen yaz Marta Anadolu dağlarında yanı başımda at sürerken dünyanın sonundan korkmadığını, tersine onu umutla beklediğini söylediğinde öfkesini çok iyi anlamamıştım. Artık çok iyi anlıyorum ve paylaşıyorum bu öfkeyi. Ama şimdi gücünü yitirme sırası onda. Gidip bir an önce o adada kocamı bulmam gerek. Çocuğun kendinden olduğunu sansın diye mi? Başıyla evet işareti yaptı ve perişan bir tavırla alnımı yüzümü okşadı. Ama bu çocuk benim. Ona piçlenmesini ister miydin? Ya sen bir serserinin çocuğu densin mi istiyorsun? Böyle olması gerektiğini biliyorsun. Elimizden hiçbir şey gelmez. Yazgıya karşı çıktığı için Marta'ya hayranlık duyan ben düş kırıklığımı saklayamıyordum bu kez. Taşıdığı çocuk anaya cesaret vermiş derler. Oysa karnındaki çocuk seni korkaklaştırdı. Benden uzaklaştı. Cesaretin yok mu diyorsun? Gidip seni sevmeyen, beni aşağılayacak, dövecek, ömrümün sonuna dek eve kapatacak bir adamın ellerine bırakacağım kendimi. Sırf yarın çocuğuma piç demesinler diye. Bu anneye mi korkak diyorsun sen? Belki de onu kınamamalıydım ama tıpkı söylediklerim gibi düşünüyorum. Kendini feda etmeye hazırlandığı yanıtını mı veriyor bana? Kendini feda etmek hem cesaret hem de korkaklıktır biraz. Saf cesaret dünyaya meydan okuyabilmektir. Saldırılarına karşı adım adım kendini korumak ve ayakta ölmektir. Kendini darbelere teslim etmek onurlu bir kaçıştır olsa olsa. Sevmeye başladığım kadının artık sahip olmayı hiç ummadığı ama benim ona verdiğim çocuğu da götürerek gidip bir haydutla yaşaması neden kabul etmeliyim ki, neden? Günün birinde cübeyli sarhoş bir papaz 3-5 tören tümcesi geveleyerek elini başlarının üstüne koydu diye mi? Lanet olsun insanların yasalarına, yapmacık törelerine, cübbelerine, törenlerine. 18 Ocak 1666 Pazartesi. İçimi döktüğüm meymun Marta'ya haklı, beni haksız buluyor. Kanıtlarıma kulak vermeden dinliyor beni ve ağzından tek söz çıkıyor. Dünya böyle. Çocuğu karnında taşıyıp kocasının evi dışında doğurmasına izin vermenin delilik olacağını, bunun onu sıkıntı ve utançtan öldürebileceğini ileri sürüyor. Her geçen günün onu biraz daha sinirli yapacağını ve onu daha fazla tutmamam gerektiğini söylüyor. acımı hafifletmek için de çok geçmeden bana geri geleceğinden emin olduğunu belirtiyor. Tanrı felaketlerini çoğu kez onları hak etmeyenlere verir. Ama kimi zaman hak edenler de payını alır bundan, diye güvence veriyor bana. Bir şeylerin iç yüzünü görmek ister gibi gözlerini kısarak. Bununla Marta'nın kocasının haydutların layık olduğu sona kavuşabileceğini, gerçeğin söylentiyi yakalayabileceğini ve çocuğumun müstakbel annesinin yeniden dul kalabileceğini söylemek istiyor. Bunu biliyorum, tabii ki her şey olabilir ama bir rakibin ölümünü bekleyerek, her gün onun suda boğulması ya da asılması için Tanrı'ya dua ederek yaşamak acınası bir durum değil mi? Benden daha genç bir adam üstelik de yaşıyor. Hayır, ömrümün geri kalanına böyle bakmak istemiyorum. Kanıtlar sıralıyorum, debeleniyorum, savaşın benim için önceden kaybedilmiş olduğunu bilerek. Madem Marta karnının benim evimde yuvarlaklaşmasını beklemeye cesaret edemeyecek, madem gidip nefret ettiği bir adamın yatağında suçunu gizlemekten başka bir şey düşünmüyor, isteğine karşın burada tutamam onu. Gözyaşları kurumak bilmiyor, saatten saate zayıflıyor, soluyor sanki. Daha ne bekleyebilirim ki? Kocasını bulduktan sonra herhangi bir nedenle onun evinde kalmamaya karar verebilir belki. Ya da koca onu kovabilir. Ya da ben bu adama bir miktar para ödeyebilirim. Evliliğini hiçbir zaman gerçekleşmediğini söyleyerek geçersiz saydırması karşılığında. Adam paraya duyarlı biri ve iyi fiyat verirse Marta, çocuğumuz ve ben birlikte çıkabiliriz evinden. Şu işe bakın, tüm bir peri masalı kuruyorum kendi kendime. Ne yapalım, hayali de olsa bir iki yaşama nedeni bulmam gerek. Felaketlerin üstünden aşabilmek için kimi zaman yeri doldurulmaz bir köprü kurmaktır kendi kendine yalan söylemek. 19 Ocak. Dün gece Marta yarın Sakız'a gitmek üzere yola çıkacağını haber verdi bana. Ona eşlik edeceğimi söyledim. Ardından da hiçbir biçimde kocasıyla arasına girmeyeceğime ve bir tehlike durumunda bana başvurabilmesi için ortalıkta dolanmakla yetineceğime söz verdim hemen. Kabul etti ama o açıkça yardım istemedikçe hiçbir şey yapmayacağıma iki kez yemin ettirdikten sonra. Aramızda geçenlerden kuşkulanırsa kocasının daha kapının eşiğinde boğazını kesivereceğini söyledi. İzmir'den adaya iki biçimde ulaşılıyor. Ya karayoluyla yarımadanın ucuna kadar gidiyor, sonra da düz dipli bir tekneyle bir saatten az bir sürede boğazı geçip Sakız kentine ulaşıyorsunuz. Ya da bütünüyle denizden bir limandan öbürüne yolculuk yapıyorsunuz. Marta'nın isteği üzerine geniş bir araştırma yapan Hatem bu ikinci çözümü öğütledi bana. Rüzgar uygun eserse bir, esmezse iki günlük bir yolculuğu hesaba katmak gerekiyor. Yardımcım bizimle birlikte gelecek. Önce yeğenlerimi de götürmeyi düşünmüştüm. Kız kardeşim Piacenza'ya onlardan hiç ayrılmayacağıma söz vermemiş miydim? Ama enine boyuna düşündükten sonra onları İzmir'de bırakmayı yeğledim. Sakız'la çözmemiz gereken nazik bir sorun var ve ikisinden birinin bir sakarlık yapmasından korkarım. Bizimle gelmek için ısrar etselerdi belki düşüncemi değiştirirdim. Ama hayır, ikisi de böyle bir şey istemedi. Bu beni şaşırttı ve doğrusunu isterseniz biraz da endişelendirdi. Dönüşüme dek bir baba gibi onlara göz kulak olmasını Meymun'dan rica ettim. Adada ne kadar kalacağım hiç bilmiyorum. Bir iki gün mü, iki üç hafta mı, göreceğiz. Marta benimle geri dönecek mi, hala umuyorum bunu. Onunla birlikte İzmir'deki evimize geri dönmek başıma gelebilecek en güzel şey gibi görünüyor şimdiden. Oysa hala bu evdeyim ve bu satırları yazarken duvarlarını, kapılarını, halılarını, mobilyalarını hala gönlümce seyredebiliyorum. Meymun ben döndükten sonra çok uzun bir yolculuğa çıkacağını, Roma'ya, Paris'e, tabii Amsterdam'a ve başka birkaç yere daha gideceğini söyledi. Kafam onu dinleyecek kadar rahatladığında bu yolculukla ilgili benimle konuşmaya söz verdi. Ama Sakız dönüşünde kafam daha rahat olacak mı acaba? Yolculuğunda ona eşlik etmemi istiyor, o zaman görürüz bakalım. Şimdilik en küçük tasarı bile yoruyor beni. Düşlerim sınırlı. Marta ile birlikte Sakız'a gitmek, Sakız'dan onunla birlikte geri dönmek. 22 Ocak. Gemiyle Sakız'a yaklaşmak, kıyı çizgisinin yavaş yavaş biçimlenişini, geride yükselen dağları, denize komşu sayısız değirmeni görmek, ağır ağır gelen bir ödül gibi yüreğini hafifletir herhalde yolcunun. Vaat edilmiş bir ülke gibi. Cennetin kapısının önü gibi kendini arzulattırıyor ada. Ama ben zoraki bir yolcuyum ve dönüş anından başka hiçbir şey beklemiyorum. Yol boyunca Marta hep sessiz kaldı ve gözlerini özenle benimkilerden kaçırdı. Hatem önceki gün İzmir limanında ona anlattıkları bir öyküyü aktararak beni neşelendirmeye çalıştı bir ara. Söylendiğine göre Sakız'da adanın içlerinde bir yerde tuhaf rahibelerin yaşadığı bir manastır varmış. Başka kimi manastırlar gibi bu manastır da yolcuları konuk ediyormuş ama çok farklı bir biçimde. Gece olunca bu kutlu kadınlar, söylenti bu ya, gelip yolcuların yanına süzülüveriyor ve yakınını sevme gereğini çok ötesine geçen bir ilgi gösteriyorlarmış konuklara. Hemen ve çok kuru bir tavırla yardımcımın umutlarını yıkıverdim. Buna benzer masalları başka birçok yer için okuduğumu, duyduğumu söyledim. Ama bana inandığını ve gözlerindeki ışığın söndüğünü görünce biraz pişman olduğumu düşünü böyle kırdığıma. Eski neşem olsaydı sanırım biraz daha sevecen davranırdım.